İkinci ayrım. Gençlik acısı. Sayfa 11. İhtirasın bedeli. Sayfa 43. Zor yıllar. Sayfa 59. Bir yıldız doğdu. Sayfa 79. Gölge hayatlar. Sayfa 97. Korkunç tesadüf. Sayfa 123. Modacının hazin sonu. Sayfa 133. Ünlü tekstilcinin garip zevkleri. Sayfa 163. Sosyete kulüpçünün sübyan merakı. Sayfa 171. Yasak aşklar. Sayfa 179. Sıra dışı ilişkiler. Sayfa 215. Sevginin bedeli. Sayfa 225. Ve sundu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın programıydı. Merhaba ve Süper Gazete'de yayın yönetmenliği yaptı. Rahmetli Nezih Demirkent, Fikret Ercan, Seçkin Türesay gibi ünlü gazeteciler tarafından sayfa mizampajı konusunda da yetiştirildi. Bir süre gazeteciliğe ara verip ünlü sanatçıların menajerliğini yaptı. Halen Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürüyor. Ayrıca bu köşedeki yazıları Milliyet İnternet ve Hürriyet Gazetesi Avrupa baskılarında yer alıyor. Şenay Düdek profesyonel olarak 25 yıldır meslekte. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve MGD Magazin Gazeteciler Derneği onur ödüllerine sahip. Pek çok özel geceden ve düzenlenen yarışmadan çeşitli ödülleri var. İçindekiler. Ön söz 9. sayfa. Gençlik acısı 11. sayfa. İhtirasın bedeli 43. sayfa. Zor yıllar 59. sayfa. Bir yıldız doğdu 79. sayfa. Gölge hayatlar 97. sayfa. Korkunç tesadüf 123. sayfa. Modacının hazin sonu 133. sayfa. Ünlü tekstilcinin garip zevkleri 163. sayfa. Sosyetik kulüpçünün sübyan merakı 171. sayfa. Yasak aşklar 179. sayfa. Sıra dışı ilişkiler 215. sayfa. Sevginin bedeli 225. sayfa. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 10. Devamı ikinci ayrımda. Kitabın adı Yaşanmış Şehir Hikayeleri. Yazarı Şenay Düdek. İkinci ayrım. Ön söz. Merhaba. Tam 30 yıllık bir emek ve 3 yıllık geceli gündüzlü bir çalışmanın ürünü Yaşanmış Şehir Hikayeleri 1. Aslında pek çok yayın evi, Posta Gazetesi'nde yayınlanan röportajlarımı ve yazılarımı kitap haline getirmem için teklifte bulundu. Anılarımı yazmamı isteyen çok oldu. Fakat ben yaşadıklarımın hep özel olmasını ve benim özelimde kalmasını arzu ettim. Belki yazsaydım şu an şöhret olan sanat, sosyete, sahne ve iş dünyasından pek çok ismin yaşamı değişebilirdi. Hatta bazıları toplum içine çıkmakta zorlanabilirlerdi. Ben ne kadar özelimin bana ait olmasını istiyorsam, onlarla yaşadığım ya da tanık olduklarım da özel olarak kalmalı diye düşündüm. Peki bu kitapta yer alan hikayelerde olaylar ve kahramanlar gerçek mi diye sorarsanız, tabii ki gerçek. Ama benim geniş hayal gücüm ile birleşmiş gerçekler. Bu öykülerde herkes kendini bulacak, hayatın gerçeğini görecek. Evet, gelelim teşekkür faslına. Bugünkü başarımda büyük katkıları olan aileme, okuyucularıma, 25 yıllık ağabeyim, dostum, iş adamı Acar Yıldırım ve Posta Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni O da 25 yıllık dostum Rıfat Ağbaba'ya, bir de kitabımı alan, okuyan sizlere ve emeği geçen herkese de teşekkürler. Bu kitabı unutamadığım babama ve aileme adıyorum. Sevgiyle kalın. Şenay Düdek. Gençlik acısı. Herkes tarafından tanınan ünlü bir kadındı Yeşim Doğru. Örnek bir evliliği, mini mini ikiz kızları ve büyük bir serveti vardı. Geçmişin ünlü az solisti Yeşim Eser, bu mutluluğu yakalayıncaya kadar çok çile çekmişti. Şimdilerde Yeşim'in en büyük arzusuydu hayatını dizi film yapıp oynamak. Yaşadıklarını kaleme alıp kocasının kendisine kurduğu Yeşim Prodüksiyon için televizyon dizisi çekecekti. Hatta kocası izin verirse kendisi de oynayabilirdi bu dizide. Pek çok gence de mesaj vardı onun hayatında. Annesinin yıllarca sakladığı ve kendisine bıraktığı bir mektupla ortaya çıkan sırrını da bu dizide ilk kez açıklayacaktı. Kocası Haşmet Doğru ünlü bir müteahhitti. Tırnaklarıyla kazıyarak gelmişti bu noktaya. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Ailesi yıllarca kapıcılık, ardından da onun bunun yanında çaycılık yapmıştı. Amcası Şehmus sayesinde Haşmet'in şansı dönmüştü. Baba Rüstem Doğru Mardin'den İstanbul'a, İstanbul'un taşı toprağı altın diye gelmişti 4 çocuğu ve karısı Gülnaz'la birlikte. Köylüsü Abbas, Ataköy'de bir kapıcılık işi olduğunu söyleyerek onu İstanbul'a çağırmıştı. Abbas çok uyanıktı. Kendisi başka işlerle uğraşırken kendi apartmanının ve yan apartmanın bütün işlerini Rüstem ile karısı Gülnaz'a yaptırıyordu. Verdiği her işten de yüklü bir komisyon alıyordu Abbas. Rüstem'in 3 kızından en büyüğü Kiraz 17 yaşındaydı ve hiç okula gitmemişti. Annesiyle birlikte temizlik işlerine gitmeye başlamıştı. Ortanca kızı Servet ise 12 yaşındaydı. Köyde zar zor ilkokulu bitirmişti. İstanbul'a gelince 8 yaşındaki Rabia ile 6 yaşındaki Haşmet'e bakması için evdeydi. Gülnaz İstanbul'a gelince köylüleri Abbas'ın uyarısı üzerine çarşafını çıkarmış, başörtüsüyle büzgülü uzun bol bir etek ve uzun kollu gömlek giymeye başlamıştı. Rüstem Efendi de şalvarı çıkarmış, pantolon, gömlek ve yelek giyiyordu. Apartman yönetiminin şartı olduğu için her gün tıraş oluyordu ama bıyıklarını kesmemişti. Abbas'ın verdiği 3-5 kuruş parayla geçinemeyince Rüstem kendine iş aramaya başladı. Zaten apartmandakilerin çoğu gündüz çalışıyordu. Sabah servisini karısına bırakacaktı. Akşam da çöpleri kızı Kiraz toplayacaktı. Gülnaz ile Kiraz ev temizliğinde olduklarında da Servet bakacaktı işlere. Servet'i hiç okutma niyetinde değillerdi. Ne de olsa kız çocuğu evlenip gidecekti elin adamına. Tek hayali oğlunu büyük okullarda okutup adam etmekti Rüstem'in. Bakırköy'de bir sinemanın kantininde iş buldu önce. Ardından da bir okulda. Askerden yeni gelen kardeşi Şehmuz'u yanına çağırarak bir taksi durağının çay ocağını da aldı ihaleyle. Taksi durağında 80 araba vardı ve iyi de para kazanmaya başlamışlardı. Şehmuz liseye kadar devam etmişti okula fakat karda kışta köyden şehre gitmek zordu. Paraları da olmayınca şehirde iş bulup çalışarak okumak istemişti. Kolay değildi hem iş hem de okul. Sonunda okulu bırakıp askere gitmeyi ve bir an önce de hayata atılmayı seçmişti. Okulun en başarılı öğrencisi olan Şehmuz okulu bırakmasın diye çok uğraşmıştı öğretmenleri. Köylüleri de okuyabilseydi onun başbakan bile olabileceğine inanıyordu. Bir süre sonra çay ocağı küçük gelmeye başlamıştı Şehmuz'a. Daha çok para kazanıp gece okuluna yazılıp öğrenimini sürdürmek istiyordu. Gazetelerin iş ilanları sayfalarını ezberlemişti artık. Bir gün yarım sayfa bir ilan gördü. Tam 150 odalı işhanının çay ocağını işletecek deneyimli kişiler aranıyordu. Teklif suretiyle ve kapalı zarf usulü yapılacaktı ihale. İhaleye katılmak için önceden para yatırılması gerekiyordu. Hemen heyecanla ağabeyi Rüstem'le konuşup kısa süre içinde onu da ikna etti Şehmuz. Sonunda ellerinde avuçlarında ne varsa zar zor ihale parasını denkleştirdiler. Müracaat için gittiklerinde uzayıp giden kuyruğu görünce umutsuzluğa kapılmadılar değil. Ancak Şehmuz öyle güzel yazmıştı ki teklif mektubunu, sonunda istediği oldu, kazanmışlardı ihaleyi. Bütün bu işhanının 50 yaşlarında torun torba sahibi, çok babacan bir sahibi vardı. Yıllar önce Van'ın bir köyünden İstanbul'a gelen Mehmet Cabbar, varlıklı bir ailenin oğluydu. Rahmetli babası köyde her sattığı toprağın karşılığını İstanbul'da çeşitli semtlerdeki arsalara yatırmıştı. Yıllar sonra da büyük değer kazanmıştı bu topraklar. Mehmet Cabbar gün görmüş biriydi. Şehmuz'un dobra dobra konuşmasına bayılmıştı. Hele hele o yaştan sonra gece okuluna gitmek istemesine, hırslarına. Kısa zamanda işlerine alıştı Şehmuz ile Rüstem. Gülnaz ve Kiraz ev temizliğine de gitmiyorlardı artık. Yalnızca apartman işlerini yürütüyorlardı. Şehmuz, Rabia'yı ve Haşmet'i aynı okula yazdırıp ikisinin de velisi oldu. Hayalleri çok genişti Şehmuz'un ve bir gün hepsine kavuşacağını biliyordu ama yeğenlerinin okumasının önemi ayrıydı. Yengesi Gülnaz'a son zamanlarda biraz kızıyordu Şehmuz. Kadın aklıyla ona sağda solda kız aramaya başlamıştı. Aslında ağabeyi de evlenmesi için baskı yapıyordu. Kimseye itiraf edemese de köyde eşeklerle köpeklerle düzüşmekten hiç normal ilişki yaşamamıştı Şehmuz. Askerlikte ise çavuşuyla bir ilişkisi olmuştu. İstanbullu bir pop müzik şarkıcısıydı çavuş. Fazla popüler olmasa da kasetleri ve klipleriyle tanınan biriydi. Kimse onun eşcinsel olduğunu tahmin edemezdi. Gazetelerde pek çok kızla aşk dedikoduları yer alıyordu. Bir gece nöbet sırasında sigara ikram etmişti Şehmuz'a Tekin. Öylece başlamıştı dostlukları. Bir çarşı izninde birlikte dolaştılar. Narlıdere'de küçük meyhanelerden birine girip kafaları çektiler. Saatler süren sohbetin ardından alkolün de etkisiyle iyice birbirlerine sarılıp bir taksiye atlayıp üç kuyulara Tekin'in evine gittiler birlikte. Tekin ile Şehmuz'un sıra dışı birlikteliği. Üç kuyularda 10 katlı bir apartmanın teras katıydı Tekin'in minik dairesi. Ailesi bu daireyi oğulları beste ve şarkı sözü çalışmalarını yapabilsin, arada rahat nefes alabilsin diye tutmuştu. Dairenin muhteşem bir deniz manzarası vardı. Hava çok güzel olduğu için birlikte terasa çıktılar. Yıldızlar yarı karanlık gecede pırıl pırıl parlıyordu. Tekin bestelerini terastaki kanepede yıldızları seyrederek nasıl yaptığını, çoğu geceler bu kanepede uyuyakaldığını, sabah ise güneşin doğuşuyla birlikte vücudunda hissettiği sıcaklıkla uyandığını anlattı uzun uzun. Tekin başlarını döndüren sarhoşluğun keyfini sürmek için iki kristal bardağın içine koyduğu bol buz ve JB ile yanına oturdu Şehmuz'un. Eline gitarını alıp kendi bestelerinden birini söylemeye başladı. Şehmuz bir dikişte devirmişti viskiyi. İkincisini aldı, ard arda boşaldı kadehler. Şişenin dibini bulduklarında Tekin kanepeden doğrulmak istedi. Biraz da midesi bulanıyordu. Ayağa kalktı fakat bir an sendeledi ve tam yere düşecekken Şehmuz omuzlarından tuttu. Tekin Şehmuz'a sarıldı. Çırılçıplak vücutlarında güneşin yakıcı sıcaklığını hissettikleri an sabah olduğunun farkına vardılar. Tekin, biraz uyuyalım istersen dedi. İkisi birlikte yatak odasına geçtiler. Tekin ve Şehmuz askerlik süresince aralarındaki ilişkiyi belli etmemek için çok gayret gösterdiler. Sabırsızlıkla bekledikleri çarşı izinlerinde soluğu üç kuyulardaki aşk yuvalarında aldılar. Tekin, Şehmuz'un yerli yersiz kıskançlıklarından korkmaya başlamıştı ilişkileri ilerledikçe. Zaten topu topu iki erkekle birlikte olmuştu. Biri orkestrasındaki gitarist çocuk, diğeri de ekstraya gittiği bir otel sahibinin oğluydu. Aslında otel sahibinin oğlu Can Demir, kadınlarla da ilişki yaşıyordu ama erkeklere daha düşkündü. Bir de grup seksi çok seviyordu. Tekin'e birkaç kez teklif etmiş ancak kadınlardan tiksinen Tekin her seferinde reddetmişti. Bir akşam nöbeti sırasında Tekin yatakhanede altındaki ranzada yatan Kürşat adlı çocukla çok sıkı fıkı olmuştu. Kıskanan Şehmuz bir güzel Tekin'in ağzını burnunu dağıtmıştı. Bu olaydan sonra komutan ikisini de cezalandırmıştı. Kavganın ardından Tekin ile Şehmuz'un da yolları ayrılmıştı. Şehmuz yine de Tekin'i unutamıyordu. Askerlik bitiminde ve İstanbul'a yerleştiğinde birkaç kez Tekin'i aramış, aldığı olumsuz cevapların ardından da gururuna yedirip bir daha aramamıştı. Zaten Tekin'in de şöhreti artmaya ve dergilerde, gazetelerin magazin köşelerinde hep kızlarla resimleri çıkmaya başlamıştı. Tekin'den sonra hayatına hiç kimse girmemişti Şehmuz'un. Yalnızca bir gece çok merak ettiği bir gay kulübüne gitmiş, orada tanıştığı 20 yaşlarında Bülent isimli çocukla Taksim'in arka sokaklarındaki iki yıldızlı bir otelde birlikte olmuştu. Banyoya girdiği an çocuk yalnızca kimliğini, pantolon ile tişörtünü ve de ayakkabılarını bırakıp bütün parasını, saatini ve kolyesini alıp kaçmıştı. Bereket otele geldiklerinde resepsiyonist oğlan parayı peşin almıştı da bu sayede kimse yolunu para diye kesmemişti. Bu olaydan sonra da Şehmuz kendini işlere ve ağabeyinin ailesine vermişti. Sık sık gazetelerin çeşitli sayfalarında çıkan eşcinsel cinayetleri onu korkutuyordu zaten. Mehmet Cabbar da Şehmuz'a özel bir yakınlık gösteriyordu. Şehmuz ve ağabeyi Rüstem, çay ocağının dışında kurdukları bir ekiple hanın temizliğini de üstlenmişlerdi. Bir temizlik gününde Şehmuz işçilerin başındayken Mehmet Cabbar'ın yazıhanesinden çay ocağı arandı. Mehmet Bey'in yazıhanesi şık bir daireydi ve onun çayını, kahvesini yapan, gelen konukları ağırlayan özel bir kadını vardı. Ancak geç olduğu için Mehmet Cabbar orta şekerli bir Türk kahvesiyle soda getirmesini istedi Şehmuz'dan. Kocaman deri koltuklarla ve ipek halılarla döşenmiş yazıhanesinde elinde tesbih tur atarken karşıladı Şehmuz'u. Belli ki canı bir şeylere sıkılmıştı. Şehmuz kahveyi ve sodayı antika ceviz sehpaya bırakırken "Bir emriniz var mıydı?" diye sordu. Mehmet Cabbar eliyle otur işareti yaparak "Biraz konuşalım. Sen akıllı bir delikanlıya benziyorsun. Bana arkadaşlık et." dedi. Şehmuz ve Mehmet Cabbar'ın bu sohbetleri günlerce devam etti. Havadan sudan, hayattan konuşurlarken Mehmet Bey aile yaşantısından da söz etmeye başladı Şehmuz'a. Karısının kendisinden büyük ve amca kızı olduğunu, akraba evliliği nedeniyle oğlu Şükrü'nün sakat doğduğunu, şimdilerde 30 yaşında kocaman bir adam olarak tekerlekli sandalyede suya bu, yemeğe hala mama dediğini gözleri dolu dolu anlattı. Allah her şeyi verdi ama bir tek erkek evladımın durumu beni hayata küstürdü. Ailede tek erkek çocuk benimki oldu. O da sağlıksız. Gerçi kızımdan iki erkek torunum var. Fakat onların büyüdüğünü görecek miyim? O da şüpheli. Çünkü iki kez anjiyo oldum diye anlatmaya devam etti. Şehmuz, Mehmet Cabbar'ın durumuna çok üzülmüştü. Onu Beyoğlu'nda çok sık gittiği Cumhuriyet Meyhanesi'ne davet etti. Mehmet Cabbar 5 yıldan beri ağzına doğru dürüst alkol koymadığını, ara sıra kalbe iyi gelir diye viski içtiğini söyleyerek biraz tereddütle de olsa sonunda gelmeyi kabul etti. O gece meyhanede öyle keyifli bir akşam geçirdiler ki Mehmet Cabbar hafta sonu ailesini Silivri'deki yazlığa gönderdiğini söyleyerek Şehmuz'a birlikte yine bir yerlere gitmeyi önerdi. O gece de çok eğlendiler. Şehmuz'un iyi bildiği Karafaki'ye gidip Vaçe ile Rita'yı dinlediler. Şehmuz yıllar sonra Tekin'i tekrar gördüğünde içinde bir yerlerinin sızladığını fark etti. Bu yüzden fazla kalmak istemedi Karafaki'de. Artık sık sık birlikte Beyoğlu'na gidiyorlardı. Her seferinde Mehmet Cabbar arabasını ve şoförünü bırakıp Şehmuz'un kendine büyük bir hevesle aldığı Doğan marka arabasına biniyordu ve Şehmuz onu Bebek'teki muhteşem villasına bırakıyordu. Bir keresinde Mehmet Cabbar canının kahve istediğini ve evde kimse olmadığı için gelip bir kahve yapmasını istedi Şehmuz'dan. Villadan içeri girdiklerinde Mehmet Cabbar Şehmuz'a dönerek ne içeceğini sordu. Viski cevabını alınca kendine de bana da bir viski koy, kahveyi başka seferde yaparsın artık dedi. Salonun ortasındaki büyük koltukta yan yana oturup birlikte aile albümlerine bakıyorlardı. Her şey bir anda oldu. Mehmet Cabbar hayatına giren ilk kadının babasının zoruyla evlendirdiği amca kızı olduğunu ve karısına birkaç kez ihanet ettiğini anlatmaya başladı. Kadınlardan doyuma ulaşamadığını da açık açık anlattı. Yurt dışı seyahatlerinde birkaç kez erkeklerle ilişkiye girdiğini ve bundan da büyük haz aldığını ama çok önemli bir iş adamı olduğu için bu tarafını hep bastırdığını itiraf etti. O gece karşılıklı itiraflarla başlayan ilişki artık Şehmuz'un Cabbar'ın yanında işe başlamasıyla daha ateşli bir hal aldı. Şehmuz dışarıdan ticaret lisesini bitirmiş, ardından da İstanbul Üniversitesi işletme bölümünü kazanmıştı. Mehmet Cabbar'ın bütün para işlerini Şehmuz yürütüyordu artık. İş ilişkileri bu kadar iç içe geçen Cabbar ile Şehmuz'un sevgili olabileceğini kimse aklının ucundan bile geçirmiyordu. Cabbar'ın karısı, çocukları ve torunları böylesi bir şüpheye yer bırakmıyordu. Ayrıca Mehmet Cabbar'ın ünlü ve hayli seksi bir türkücüyle birlikteliği gazete ve dergilerde bol bol yer almıştı zamanında. Şehmuz iş yaşamında çok başarılıydı artık. Mehmet Cabbar bile neredeyse ondan harçlık alacaktı. Ailede hiçbir kimse de Şehmuz'un neden böyle bir göreve geldiğini sormadı Mehmet Cabbar'a. İmza yetkisine de sahip olan Şehmuz, korumalı bir sitede güzel bir daire tuttu. Üniversiteden de başarıyla mezun oldu. Diplomasını aldığı gün Mehmet Cabbar'la soluğu yine Beyoğlu'nda Cumhuriyet Meyhanesi'nde aldılar. Mehmet Cabbar ona bir sürpriz yaparak son model bir BMW hediye etti. Şehmuz böylesine pahalı bir armağan beklemiyordu.